Ayrım 25.
Ben sonra Craig'i aramaya çıktı ve genç adamı mutfaktaki ocak içi uzun saplı bir baltayla odun keserken buldu. Ben sana bir şey sorabilir miyim?
Tabii hanımefendi.
Bana Charlie de.
Pekala Charlie hanımefendi.
Ben, hiç banyo yapar mısın?
Banyo mu?
Hı, soyunup bedeninin her tarafını yıkamak. Sadece eller ve yüz değil.
Şey, tabii hanımefendi, düzenli olarak yıkanırım.
Bunu duyduğuma sevindim. Ben, en son ne zaman yıkandın?
Craig düşündü. Yaşlı Donaldson ona düzenli bir şekilde yıkanmanın önemli olduğunu söylemişti. Ama eriyen kar sularıyla meydana gelmiş derelerde bunu sıkça tekrarlamanın alemi yoktu.
Galiba geçen aydı.
Ha, ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi tekrar yapabilir misin peki?
10 dakika sonra Craig'i Rosebud'a yerlemiş ahırdan çıkarıyorken gördü.
Nereye gidiyorsun ben?
Yıkanmaya Charlie hanımefendi, söylediğiniz gibi.
Ama nereye?
Dereye elbette, nereye olacak?
Her gün uzun otlarla kaplı çayıra çıkıp aynı şeyleri yapıyordu. Atların yalağında yüzünü, kollarını ve ellerini yıkıyordu. Dişleri ayrı kuşlu ince bir söğüt dalını her gün 1 saat boyunca sürtmesi sayesinde bembeyazdı. Bu işlemi at üstündeyken de yapabilirdi.
Atını bağla ve benimle gel.
Genç adamı silah deposuna götürdü. Kilidi belindeki anahtarla açtı ve içeri girdiler. Raflara zincirlenmiş Springfield'ların gerisinde bir duvar vardı. Kadın bir budak deliğine bastırınca gizli kapı ardına dek açıldı. Kapının ardında lavabolar ve küvetlerle dolu bir oda vardı. Craig Ellis'te kaldığı 2 yılda sıcak su küvetlerini görmüştü ama onlar fıçı tahtalarından yapılmıştı. Bunlar ise emaye demirdendi. Küvetlerin mutfaktan kovalarla taşınan sıcak suyla doldurulduğunu biliyordu ama Charlie bir uçtaki tuhaf görünümlü tokmağı çevirince küvete sıcak su akmaya başladı. Ben 2 dakika sonra geri döneceğim. Döndüğümde kuru temizleme gerektiren gömleğin haricindeki tüm giysilerini kapının önünde bulmak istiyorum. Sonra fırçayı alıp küvete girecek ve sabunlanıp bir güzel temizleneceksin. Her yerini yıka, sonra da bununla saçlarını yıkamanı istiyorum. Craig'e içi çam kokan yeşil bir sıvıyla dolu bir şişe verdi. Son olarak üzerine şuradaki raflarda bulabileceğin iç çamaşırlarıyla gömleklerden giymeni istiyorum. İşin bittiğinde dışarı çık, tamam mı? Craig söylenenleri yaptı. Daha önce hiç sıcak suyla banyo yapmamıştı. Muslukları nasıl açıp kapatacağını keşfedenerek ufak çapta bir sel tehlikesi yaşasa da bunun son derece keyifli olduğunu gördü. Vücudunu temizleyip saçını şampuanla yıkadı. Küvetteki su gri bir renk almıştı. Küvetin dibindeki tıpayı bulup suyun boşalmasını izledi. Köşedeki raflardan pamuklu pantolon, beyaz bir tişörtle sıcak tutan ekosa bir gömlek seçerek giyindi. Kartal tüyünü tekrar saçına taktı ve dışarı çıktı. Charlie onu bekliyordu. Güneş alan bir yere bir sandalye koymuştu. Elinde bir makas ve tarak vardı. Bu işin uzmanı sayılmam ama önceki halinden kötü olması imkansız dedi. Otur. Kahverengi saçları kısa kesti. Sadece kartal tüyünün takılı olduğu tutamı uzun bırakmıştı. Şimdi daha iyi dedi işini bitirince ve gayet güzel kokuyorsun. Sandalyeyi silah deposuna geri koydu ve kapıyı kilitledi. Teşekkür duyacağını umarak yüzünde ciddi, neredeyse üzgün bir ifade olan izciye döndü. Charlie hanımefendi, benimle biraz yürür müsünüz?
Elbette ben, konuşmak istediğim bir konu mu var?
Aslında karşısına çıkan bu fırsat kadını çok memnun etmişti. Bu vahşi topraklardan gelen gizemli yaratığı daha iyi tanıyabilirdi belki. Büyük kapılardan çıktılar ve çayırdan dereye doğru yürüdüler. Düşüncelere dalan Craig çok sessizdi. Charlie kendini zorlayarak sessiz kaldı ve genç adamın düşüncelerini bölmedi. Dere 1,5 kilometre ötedeydi. 20 dakika boyunca sessizce yürüdüler. Otların kokusu genizlerini dolduruyordu. Genç adam birkaç kez başını kaldırıp güneyde kule gibi yükselen Pryor Dağı'na baktı. Burada olup dağlara bakabilmek güzel dedi kadın.
Orası benim evim dedi Craig ve tekrar sessizliğe büründü.
Dereye vardıklarında suyun kenarına oturdu. Charlie de uzun eteğini toparlayıp genç adamın karşısına oturdu.
Sorun nedir ben?
Size bir şey sorabilir miyim hanımefendi?
Charlie de lütfen, elbette sorabilirsin.
Bana yalan söylemezsiniz değil mi?
Söylemem ben, bundan emin olabilirsin.
Hangi yıldayız?
Charlie çok şaşırmıştı. Bir itiraf duyacağını, diğer gençlerle ilişkisi hakkında bilgi alabileceğini ummuştu.
İrileşmiş masmavi gözlere bakarak düşündü. Ondan 10 yaş büyüktü ama...
1977 ben.
Sessizce başını sallamasını bekliyordu ama umduğu olmadı.
Genç adam başını dizlerine doğru eğip yüzünü ellerine gömdü. Antilop derisi altındaki omuzları sarsılıyordu. Charlie daha önce yetişkin bir erkeğin ağladığına sadece bir kez tanık olmuştu. Bozeman ile Billings arasındaki yolda bir adam kaza yapmış, parçalanmış arabasının yanında ağlıyordu. Diz çöküp genç adamın omuzlarını tuttu. ''Ne oldu Ben? Bu yıla ne olmuş?'' Ben Craig korkuyu daha önce de hissetmişti. Little Bighorn'un üzerindeki tepede boz ayı karşısında korkmuş ama buna benzer bir dehşet hissini daha önce hiç yaşamamıştı. Ben dedi sonunda 1852 yılında doğdum. Charlie şaşırmamıştı, bir sorun olduğunu biliyordu. Genç adama sarılarak bağrına bastı, başının arkasını şefkatle okşuyordu. Modern bir genç kadındı, bu tür konular hakkında pek çok şey okumuştu. Batı gençliğinin yarısı doğunun mistik felsefelerine kapılırdı. Reenkarnasyon teorisine ve ona inananların sayısının hiç de az olmadığını biliyordu. Bazı insanların daha önce yaşadıklarını sandıklarını okumuştu. Bu bir sorundu ama psikiyatri bilimi çok ilerlemişti. Yardım edebiliyorlar, terapilerle olumlu sonuçlara ulaşabiliyorlardı. Önemi yok Ben diye mırıldandı onu kucağında bir çocuk gibi sallarken. Her şey yoluna girecek, inandığın buysa sorun değil. Yazı burada karede bizimle geçirirsin. Ve hepimiz 100 yıl önce olduğu gibi yaşarız. Sonbaharda benimle Bozeman'a gelirsin ve sana yardım edebilecek insanlar buluruz. İyi olacaksın Ben, inan bana. Kol ağzından bir mendil çıkararak dağlardan gelen genç adamın yüzünü şefkatle sildi. Craig'in mahzun hali ona çok dokunmuştu. Yürüyerek tekrar kaleye döndüler. Modern iç çamaşırları giyebildiğine, herhangi bir hafif yaralanma halinde kullanabilecekleri ilaçların ellerinin altında olmasına ve Billings Memorial Hastanesi'ne helikopterle sadece birkaç dakikada ulaşabilmelerine memnun olan Charlie, uzun pamuklu elbiseyi, basit hayatı ve sınır bölgesinde bir kalede yaşamayı sevmeye başlamıştı. Binbaşı Ingalls'ın verdiği derslere herkesin katılması zorunluydu. Haziran sonunun sıcak havasından dolayı dersler avluda yapılıyor, öğrenciler dışarıya dizilmiş sıralara oturuyordu. Profesör bazen hemen yanındaki resim sehpasına resimler koyarak öğrencilere gösteriyordu. Eski Batı tarihini anlatmaya başladı. 10 gün sonra Düzlük Savaşları dönemine gelmişti. Arkasında belli başlı Sioux liderlerinin büyütülmüş resimleri vardı. Ben Craig oturan boğanın ilerleyen yaşlarında çekilmiş bir fotoğrafına baka kaldı. Umpapa şefi sığınmak için Kanada'ya gitmiş ama sonra dönerek kendisini ve halkından geri kalanı Amerikan ordusunun merhametine bırakmıştı. Sehpanın üzerindeki resim öldürülmesinden kısa bir süre önce çekilmişti. Ama en tuhaflarından biri Oglala şefi çılgın attı dedi profesör. Kendine göre sebeplerle beyaz adamların fotoğrafını çekmelerine hiçbir zaman izin vermedi. Fotoğraf makinesinin ruhunu alacağını söylüyordu. Bu yüzden fotoğrafı olmayan sadece o. Nasıl bir görünümü olduğunu asla bilemeyeceğiz. Craig ağzını açtı sonra yine kapadı. Profesör bir başka derste Little Bighorn'da olanları anlattı. Craig, binbaşı Reno ve 3 birliğinin başına gelenleri, yüzbaşı Ben T'nin çorak araziden dönüp kuşatma altındaki tepede onlara katıldığını yeni öğreniyordu. General Terry'nin çoğunu kurtarabildiğini duyunca sevindi. Profesör son dersinde dağılmış Sioux ve Cheyenne kabilelerinin 1877'de toparlanıp tekrar rezervasyonlara götürülmesini anlattı. John Ingalls sorusu olan var mı dediğinde Craig elini kaldırdı. Evet ben. Profesör Ingalls hayatı boyunca bir sınıfa adım atmamış tek öğrencisinin bir soru yöneltmesi üzerine memnun olmuştu. Profesör uzun geyik adında bir şeften veya yürüyen baykuş adında bir savaşçıdan hiç bahsedilmiş mi? Profesör ne diyeceğini şaşırdı. Fakültede neredeyse bir kamyon dolusu kaynak kitabı vardı ve çoğunun içeriği beyninde kayıtlıydı ama böyle bir ayrıntı sorusu beklemiyordu. Hafızasını yokladı. Hayır, bu isimlerden bahsedildiğini sanmıyorum. Neden sordun? Uzun geyiğin ana gruptan ayrılıp Terry'nin askerlerini atlatarak kışı orada Pryor Dağı'nda geçirdiğini söylediklerini duymuştum efendim. Eh, ben böyle bir şey duymadım. Kışı orada geçirmiş olsalar bile baharda bulunmuş olmaları gerekir. Bunu şimdi Kuzey Cheyenne rezervasyonunun merkezi olan Topal Geyik'e sormalısın. Kör Bıçak Memorial Koleji'nden birileri bilebilir. Ben Craig bu ismi ezberledi. Sonbaharda şu Topal Geyik neresiyse o öğrenip gidecek ve soracaktı. İlk ziyaretçi grupları o hafta sonu geldi. Ondan sonra neredeyse her gün ziyaretçileri oldu. Çoğunlukla otobüslerle ara sıra da hususi arabalarla geliyorlardı. Öğretmenleri liderliğindeki öğrenci gruplarının yanı sıra ailecek gelenler de vardı. Hepsi de 800 metre ötede görünmeyen bir alana park ediyor ve kaleye üstü kapalı at arabalarıyla getiriliyorlardı. Bu da Profesör Ingalls'ın havaya girme stratejisinin bir parçasıydı. İşe yarıyordu. Ziyaretçilerin çoğunluğunu oluşturan çocuklar ilk kez bindikleri at arabasıyla yaptıkları yolculuğa bayılıyor, kaleye giden yolun son 200 metresinde gerçek sınır yerleşimcileri olduklarını hayal etmeye başlıyorlardı. Kaleye varınca da arabalardan heyecanla atlıyorlardı. Craig çerçeveler içine girilerek güneş altına dizilmiş hayvan postlarıyla ilgileniyordu. Derileri tuzlayıp temizliyor, tabaklama işlemini hazırlıyordu. Askerler talim yapıyor, demirci ateşi körüklüyor, uzun elbiseleri içindeki kızlar büyük ahşap küvetlerde çamaşır yıkıyor ve binbaşı Ingalls konuklara kaleyi gezdiriyor, gördükleri her şeyi o günlerdeki hayat koşullarında teşkil ettikleri önemin üzerinde durarak anlatıyordu. Kalede Amerikan yerlisi iki öğrenci vardı. Bu öğrenciler yerleşimcilerin kaleden uzakta rezervasyon dışı Kızılderili savaşçıları tarafından saldırıya uğraması gibi acil durumlarda askerlere izcilik ve rehberlik etmek üzere orada bulunan dost Kızılderililerdi. Pamuklu pantolonlar, mavi çadır bezinden gömlekler giymiş, bellerine kuşaklar takmışlardı. Silindir şapkalarının altında uzun siyah perukları vardı. En çok ilgi çekenler demirci ve hayvan postlarıyla uğraşan Ben Craig'di. "Onları kendin mi yakaladın?" diye sordu Helena'da bir okuldan gelen bir çocuk. "Evet. Ruhsatın var mı?" "Neyim?" "Kızılderili değilsen saçında neden kartal tüyü var?" "Tüyü bana Çayenler verdi."
"Niye?"
"Bir bozayıyı öldürdüğüm için." "Bu harika bir hikaye," dedi çocukların öğretmeni. "Hayır değil," dedi çocuk. "O da diğer hepsi gibi bir oyuncu."
Craig arabalar dolusu ziyaretçiler geldikçe kalabalığın içinde simsiyah saçlar, iri kahverengi gözler ve tanıdık bir yüz aramaya devam etti. Ama beklediği kişi gelmedi. Temmuz bitti, Ağustos'a girdiler. Craig vahşi topraklara dönmek için 3 günlük izin istedi. Şafak önce atıyla kaleden ayrıldı. Dağlarda kiraz ağacı buldu, demirci dükkanından ödünç aldığı küçük baltayı eline alıp işe koyuldu. Tahtayı kesip soyarak yonttuktan sonra hayvan tendonu olmadığı için kaleden aldığı sicimi gerdi. Sonra diş budak fidanlarından oklar yaptı. Gafil avladığı bir yabani hindinin kuyruk tüylerini okların ucuna taktı. Bir derenin kıyısında bulduğu çakmak taşlarından ok başları yaptı. Siyular da Çeyenler de çoğunlukla çakmak taşı veya demirden yapılmış ve yerlerine ince deri şeritlerle sabitlenmiş ok başları kullanırdı. Düzlük sakinleri çakmak taşından yapılmış ok başlarından daha çok korkardı. Demir ok başları oklarla birlikte çekilip çıkarılabilirdi. Ama çakmak taşından yapılmış ok başları genellikle kırılır ve ölümcül hasarlar verirdi. Craig 4 ok başı yaptı. 3. günün sabahında bir antilop avladı. Kaleye döndüğünde avladığı hayvan eğrinin arkasında, yediği ok ise hala kalbindeydi. Antilopu mutfağa götürdü, astı, iç organlarını temizledi, derisini yüzdü ve etleri parçalayarak şaşkın izleyicilerin önünde aşçıya 30 kilo taze av eti verdi. "Yemeklerimde bir sorun mu var?" diye sordu aşçı. "Hayır, yemekler güzel. Renkli malzemeleri olan peynirli pideyi sevmiştim. Ona pizza deniyor. Biraz taze et işimize yarar diye düşündüm." İzci atların yalağında ellerini ve kollarını yıkarken kanlı oku alan aşçı hızlı adımlarla komuta merkezine yürüdü. "Güzel bir eser," dedi Profesör Ingalls oku alırken. "Bunları müzelerde görmüştüm elbette. Yabani hindi tüyleri Çayan eseri olduğunu gösteriyor. Nereden bulmuş?" "Söylediğine göre kendi yapmış," dedi aşçı. "Mümkün değil. Artık kimse çakmak taşını böyle yontamıyor." "Eh, elinde 4 ok var," dedi aşçı ve bu da hayvanın tam kalbindeydi. "Bu akşam taze av eti yiyeceğiz." Personel eti kale duvarlarının gerisinde yaktıkları mangalda pişirip afiyetle yedi. Profesör ateşin karşısında oturup etin ustura keskinliğindeki bıçağıyla keserek yiyen Craig'e baktı ve Charlie'nin genç adam hakkında verdiği güvenceyi hatırladı. Asistanı haklı olabilirdi ama profesörün yine de şüpheleri vardı. Bu garip genç tehlikeli olabilir miydi? Ehlileşmemiş gencin ilgisini çekmeye çalışan kız öğrencilerin sayısının 4'e çıktığı dikkatini çekti. Ama genç adamın aklı çok uzaklarda gibiydi. Ay ortasına vardıklarında kapkara umutsuzluk bulutları Ben Craig'in başının üzerine çöreklenmişti. Bir parçası her yerdeki ruhun ona yalan söylemediğine, ona ihanet etmediğine inanıyordu. Sevdiği kız da yaşamla lanetlenmiş miydi? Etrafındaki insanlardan hiçbiri bir karara varmış olduğunun farkında değildi. Hayal avcısının isteğine itaat ederek vazgeçtiği aşkını yaz sonuna dek bulamazsa, dağlara dönüp kendi canını alarak ruhlar dünyasında olan sevdiği kızın yanına gidecekti.
İki hafta sonra arabalar kale kapıları arasından tekrar girdi ve sürücüler terli atları durdurdu. İlk arabadan içleri heyecanla kıpır kıpır olan çocuklar indi. Craig bir taşın üzerinde bilediği bıçağını kınına sokup arabalara doğru yürüdü. Kadın öğretmenlerden birinin sırtı ona dönüktü. Simsiyah saçları sırtının ortasına dek iniyordu. Arkasını döndü, yuvarlak suratlı, çekik gözlü, Japon asıllı bir Amerikalıydı. İzci geri dönüp uzaklaştı. Öfkesi içine sığmamış taşmıştı. Yumruklarını gökyüzüne doğru kaldırarak haykırdı. ''Bana yalan söyledin, mehye yah! Yalan söyledin, ihtiyar! Bana beklememi söyledin ama beni sürgüne gönderdin!'' Kaledeki herkes durup gözlerini ona dikti. Biraz ilerisinde zararsız kızılderililerden biri vardı. Haykırışı üzerine adam durdu. Bir tuğut dağları kadar yaşlı, derin çizgilerle kaplı, ak saçlarla çevrili, yanık ceviz ağacı rengi yüzü, silindir şapka altında ona doğru döndü. Hayal avcısının gözlerinde sonsuz bir keder vardı. Başını yavaşça iki yana salladı. Sonra bakışları genç izcinin arkasında bir yere kaydı ve başını hafifçe salladı. Craig arkasına baktı, hiçbir şey göremedi ve tekrar yaşlı adama döndü. Kaledeki iki kızılderili aktörden biri olan arkadaşı Brian Heavyshield, şapkasının altından ona aklını kaçırdığını düşünüyormuşçasına bakıyordu. İkinci arabadaki ziyaretçiler de indi. Kalabalık bir grup öğrenci öğretmenlerin etrafında toplanmıştı. Öğretmenin üzerinde kot pantolon, ekose gömlek ve bir beyzbol şapkası vardı. Didişen iki öğrencisini ayırmak için eğildi. Sonra gömleğinin koluyla kaşını silmeye yeltendi ama şapkasının ön kısmı engel oldu. Bunun üzerine şapkasını çıkardı ve siyah saçları beline doğru döküldü. Birinin onu izlediğini hissederek etrafına bakındı ve Craig'e baktı. Oval yüz, iri gözler, fısıldayan rüzgar. Genç adam kıpırdayamıyordu, konuşamıyordu. Bir şey söylemesi, kadının yanına gitmesi gerektiğini biliyordu. Ama yapamadı. Tek yapabildiği gözünü dikip bakmaktı. Genç kadın kızararak gözlerini kaçırdı ve tura başlamak üzere öğrencilerini toparlamaya koyuldu. Bir saat sonra rehberleri Charlie önderliğinde ahırlara geldiler. Ben Craig Rosebud'u tımar ediyordu. Geleceklerini biliyordu, tur programında vardı. ''Atları burada tutuyoruz,'' dedi Charlie. ''Bazıları süvari atları, diğerleri ise burada yaşayan veya konaklayan sınır sakinlerine ait. Ben atı Rosebud ile ilgileniyor. Ben bir avcı, kapancı, izci ve dağ adamıdır.'' ''Bütün atları görmek istiyorum,'' diye bağırdı çocuklardan biri. ''Tamam tatlım, bütün atları göreceğiz ama fazla yaklaşmayın, çifte atabilirler,'' dedi Charlie. Çocukları ilerideki bölmelere götürdü. Craig ve genç kadın yalnız kalmıştı. ''Daha önce gözü dikip baktığım için özür dilerim hanımefendi. Adım Ben Craig.'' ''Merhaba, ben Linda Pickett.'' Elini uzattı. Ben uzatılan eli tuttu, ılık ve küçüktü, tam hatırladığı gibi. ''Size bir şey sorabilir miyim hanımefendi?'' ''Her bayana hanımefendi mi dersiniz?'' ''Galiba öyle. Bana öyle öğretildi. Bu kötü bir şey mi?'' ''Biraz resmi. Uzun zaman önce daha çok kullanılırmış. Ne soracaktınız?'' ''Beni hatırlıyor musunuz?'' Kadının kaşları çatıldı. ''Sanmıyorum. Tanışmış mıydık?'' ''Çok uzun zaman önce.'' Genç kadın güldü. Uzun geyiğin kampının ateşin etrafında duyduğu kahkahaydı. ''Herhalde tanıştığımızda çok küçüktüm. Nerede tanışmıştık?'' ''Gelin göstereyim.'' Kafası karışmış genç kadını dışarı çıkardı. Kalenin kütüklerden oluşmuş duvarlarının gerisinde güneyde Prior Dağı yükseliyordu. ''Orası neresi biliyor musunuz?'' ''Beartooth Dağı?'' ''Hayır, o daha batıda kalıyor. Bu gördüğünüz Prior. İşte birbirimizi orada tanıdık.'' ''Ama Prior Dağı'na hiç gitmedim. Erkek kardeşlerim küçükken beni kampa götürürdü ama oraya gitmedim.'' Craig dönüp sevdiği kadının yüzüne baktı. ''Şimdi bir öğretmen misiniz?'' ''Hı, Billings'te. Neden?'' ''Buraya tekrar gelecek misiniz?'' ''Bilmiyorum. Daha sonra gelecek gruplar var. Belki tekrar görevlendirilirim.'' ''Neden?'' ''Tekrar gelmenizi istiyorum. Lütfen. Sizi tekrar görmem gerek. Lütfen geleceğinizi söyleyin.'' Bayan Pickett'in yüzü tekrar kızardı. Güzelliği daha önce pek çok erkeğin ilgisini çekmişti. Genç kadın erkeklerin yaklaşma çabalarını genellikle gülerek, onları kırmamaya dikkat ederek reddederdi. Ama bu genç adamda bir farklılık vardı. İltifat etmiyor, davetkar bir ifadeyle gülümsemiyordu. Ağırbaşlı, dürüst ve temiz biri gibi görünüyordu. Dürüst ifadeli, kobalt mavisi gözlere baktı ve kalp atışları hızlandı. O sırada Charlie çocuklarla beraber ahırdan çıktı. ''Bilmiyorum,'' dedi Linda, ''düşünürüm.'' Bir saat sonra o ve öğrencileri gitmişti. Bir hafta sonra tekrar geldi. Okuldaki meslektaşlarından biri hastalanan bir akrabasının yanına gitmek zorunda kalmıştı. Gezi grubunda bir boşluk açılınca genç kadın gönüllü olmuştu. Sıcak bir gündü. Üzerine basit bir pamuklu elbise giymişti. Craig o okuldan gelenler olup olmadığını öğrenmek niyetiyle Charlie'den ziyaretçi listesini kontrol etmesini rica etmişti. ''Yoksa beklediğin özel biri mi var ben?'' diye sordu Charlie imalı bir sesle. Bu olasılık onu memnun etmişti. Biriyle kuracağı özel bir ilişki genç adamı kendi yarattığı hayal dünyasından çıkarıp gerçek dünyaya döndürebilirdi. Ben'in okuma yazma öğrenmedeki hızı onu çok sevindirmişti. Kelime kelime okuması için ona iki basit kitap vermişti. Sonbaharın ardından iyileşmesi üzerine tezini yazarken ona garsonluk veya tezgahtarlık gibi bir iş bulabileceğini düşünüyordu. Craig çocukların ve öğretmenlerinin arabalardan inmesini bekliyordu. ''Benimle yürür müsünüz Bayan Linda?'' ''Yürümek mi? Nereye?'' ''Çayıra, orada rahatça konuşabiliriz.'' Linda çocukların ona ihtiyacı olduğunu söyleyerek itiraz etmişti ki, yaşça ondan büyük bir başka öğretmen gülümseyerek ona göz kırptı ve isterse hayranıyla biraz zaman geçirebileceğini, çocukları merak etmemesini söyledi. İstiyordu. Kaleden uzaklaştılar ve bir ağacın gölgesindeki yassı kayalara oturdular. Craig dilini yutmuş gibiydi. ''Nerelisin ben?'' diye sordu Linda. Genç adamın utangaçlığı hoşuna gitmişti. Ben başıyla dağları işaret etti. ''Dağlarda mı büyüdün?'' Ben başını salladı. ''Hangi okula gittin peki?'' ''Okula gitmedim.'' Genç kadın Ben'in hayatının nasıl olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Bütün çocukluğu ve gençliğinin ilk bölümü dağlarda avlanıp kapan kurmakla geçmiş, hiç okula gitmemişti.